Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Bu akşam Şemnem Dergisi'nin Temmuz 2018 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve ilk olarak değerli dinleyenlerimiz programımıza Fatma Hale Sağ'ın kaleme aldığı Kara Deliğe Karşı Nurun Galebesi başlıklı yazıyı sunacağız. ...16 yaşında sitenin en efendi delikanlısı, kız arkadaşıyla tartıştığı, ilişkileri bozulduğu için kendisini 11. kattan atarak intihar ediyor. Geceleri teheccüde kalkan, hassas bir dindar olan hacı amca, borçlarını ödeyemeyince beylik tabancasıyla kendisini vuruyor. Ramazan ayının ilk haftası, çevremdeki insanların yakınlarının vefat haberleriydi bunlar. İkinci haftasındaysa 15 yaşında Ramazan'da arkadaşlarıyla dışarı çıkmasına ailesi tarafından izin verilmeyen genç kızın intihar teşebbüsüyle şaşkına döndü. Ramazan'ın üçüncü haftası iftar davetinde tanıştığımız genç ise Kur'an-ı Kerim'i okumaktan zevk alıp her fırsatta ayet ezberlemeye çalışan bir liseli. Yaşadığı olumsuzluklarla baş edemeyip bunalıma giriyor. Ağır depresyon teşhisi konuluyor. İlaçların faydası olmayınca bu kez hastaneye yatırma kararı alıyorlar. Bir diğer hikaye ise evde ders çalışmıyor diye anne ve babası tarafından zorla yatılı yurda gönderilen genç. Bunalıma giriyor, ailesi eve geri getiriyor ama çocukta tuhaflıklar olduğunu görüyorlar. Saatlerce ellerini yıkıyor, gusül abdestim olmadı diye banyodan çıkamıyor, obsesif kompülsif bozukluk teşhisi konuluyor. Ne oluyor da yukarıda tek tek bahsettiğim bu insanların akıllarıyla ruhları arasına bir perde çekiliyor ve intihara, depresyona, psikolojik rahatsızlıklara yakalanıyorlar. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ey müminler! Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin başına gelenler, size de gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokunmuş, öylesine sarsılmışlardı ki, nihayet peygamber ve beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman dediler. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Bakara 214. Bu ayet oldukça esrarlı bir ayet. Yoksulluk ve sıkıntının kurallara dokunmasının anlatıldığı messe kelimesi, bir şeye değme, dokunma manasına geliyor. Buraya baktığımız zaman musibetlerin dokunduğunu, vurup, dövüp, parçalayıp, dağıtıp, mahvettiğini anlıyoruz. Musibet bize sadece dokunurken biz nasıl oluyor da sonunda vurgun yemiş gibi oluyoruz? Dokunmakla başlayan bir imtihan nasıl oluyor da depresyona, intihara, obsesif bozukluğa, ağır vurgunlara dönüşüyor? Geçmiş ümmetler yaşadıklarını imtihanlarla zor durumda kalıp yardım bekliyorlar. Lakin bir türlü yardım gelmiyor. Yardım ne zaman diye sorduklarında Cenab-ı Hak buyuruyor ki yardım çok yakındır. Bu işin içinde bir zıtlık yok mu diye bir soru akla geliveriyor. Yakın deniliyor ama nerede? Buradaki durum da bir önceki dokunma kelimesiyle aynı, yani dayanma kapasitesi kişiden kişiye değişiyor. Hazreti Eyüp hastalandığı halde şifa istemekten utanıp yıllarca yardım istemediği halde eline diken batsa ölüyorum yetişin diye bağıran insan aynı dayanma kapasitesine sahip değiller. Dayanabilen, mükafatın büyüklüğünü düşünerek, Allah'a güvenerek sabrederken diğeri birinci dakikada feryadı basıyor. O zaman burada da bir sınanma var. Yardım belki de en sabırlı kişinin dayanma gücüne göre belirlenen bir süreden sonra gelecektir. İkinci sırsa verilen cevap, yardımın çok yakın olduğu, yağmurun yağacağı ümidiyle kişinin her an namaz, dua, Kur'an, zikir, tesbih, sadakayla daima manevi nuru artırmaya çalışarak kara deliği asla devreye sokmaması neticesinde kendiliğinden geliveren bir yardım bu. Her imtihan, nefse vurulan bir darbe, statüsünü, rahatını, neşesini kaybetmek istemeyen nefis için her imtihan bir zelzele oluşturuyor. Nefis, ümidi ve tuli emelinin önüne bir engel çıktığı an boşluğa düşüyor ve şok yaşıyor. En büyük şokları ölümler, kayıplar oluştururken, sınavdan alınan kötü bir not, 15 dakikayla üniversite sınavını kaçırmak, sevgiliden ayrılmak ve benzeri sebepler ağır travma, hatta intihar sebebi oluveriyor. Yaşadığı ağır travmalar, yani imtihanlar sonrasında insanlar şu dönemleri geçiriyorlar. Önce bir şok yaşayıp yaşadığı şeyi kabullenmek istemiyor kişi. Bu işte bir yanlışlık olmalı. Ben yanlış duymuş olmalıyım. Belki de zannettiğim gibi olmamıştır. Tahliller karışmıştır. Ve benzeri düşünceler aklından geçip inkar ediyor. Daha sonra bu musibetin gerçekten kendi başına gelmiş olduğunu anlayınca, nasıl olur da benim gibi bir insanın başına bu iş gelir? Benim gibi kimseyi incitmek istemeyen bir kişi bunları nasıl yaşar diyerek öfke sürecine giriyor. Bu süreci pazarlık evresi takip ediyor. 4444 salat-ı tefriciyeler okuyor, adaklara diyor, adeta Allah Teala ve kullarla pazarlığa girişiyor. Doktorcum sen bir ümit ver, dile benden ne dilersen diyor insan. Bakıyor bunun da bir çaresi yok, musibetin ne bittiği ne gittiği var. Başına dert olarak kaldığını görüp dördüncü aşamada ümitsizliğe, ağır bir depresyona yakalanıyor. En son süreçse mecburen boyun eğip kabullenme. Fakat bu kabullenme de tam kabullenme olmayıp ara ara depresyona varan gelgitlerin yaşandığı bir süreç oluyor. İşte vurgun yeme süreci bu şekilde işliyor. 40 yaşından sonra görme problemi yaşayan, ilerleyen süreçte gece körlüğüyle birlikte ara ara bir ışık görüp daha sonrasında görme kabiliyetini kaybeden 73 yaşındaki hanım, ''Ben çok Kur'an okur, çok ezber yapardım. Hiç harama bakmadım. Kimseyle uğraşmaz, kendimle meşgul olurdum. Genetikmiş, çıktı geldi bu hastalık. Aniden hastalandım.'' Bu hastalığın neden beni bulduğunu kabullenmem çok zaman aldı. Şimdi güya kabullendim ama ara ara isyan edip yine depresyona yakalanıyorum, boşluğa düşüyorum. Bazen iyi, bazen kötü ruh haliyle gelgitli duygular içindeyim. O düşüşü yaşadığım anlar korkunç oluyor. Neden böyle bir düşüş yaşıyorum? Annesi babasını beğenmeyip evi terk eder. Kimileri kadının sevdiği varmış derler. Herkes bir şey söyler. Bütün bunlar delikanlıya çok tesir eder. Çok merhametli ve iyi niyetli olan babasının ve annelerine asla zulmetmeyen kendisi ve kardeşlerinin yaşadığı bu hadise onu derinden sarsar. Kendilerine ve babasına acıyıp neler olduğunu, olacağını ve benzeri arpacı kumrusu gibi düşünmekle hafızlığı bırakır. Okulunu bırakır, odasından dışarı çıkmayıp şeytanın verdiği vesveseleri gerçek zannederek geleceğe dair korkunç zanlar ve hayallerle ağır bir depresyona yakalanır. Arpacı kumrusu gibi düşünmeye başlamaya alarm anı diyorum. Çünkü bu düşünmeyi hiç kimse tek başına yapmaz. Mutlaka yanında vesveseci şeytan da vardır. Tezgah kuruludur. Kişi düşünmeye başlar başlamaz, şeytan vesvese oklarını peş peşe saplar insanın yüreğine. Moral bozan, ümitsizliğe sevk eden, kişinin kendisine acımasını sağlayan, korkunç sonlar çizen bir süreçtir bu. İşte kara delik budur. Şeytanın vesvesesiyle nefisler huzursuzlaşıp kalpler zayıflıyor. Hemen bir kara delik oluşuyor. Zaten şeytanın en büyük işi moral bozarak kişiyi ümitsiz ve çaresiz hale düşürmek, kalplere gereksiz korku ve endişe vermek. Kişinin ne kadar imanı olursa olsun, nuru olursa olsun şeytanla zan ve vesvese tezgahı kurulduğu an pozitif enerji sıfırlanır ve nur kaçağa başlar. Şeytanı susturamayan korkunç hayal ve senaryolarına devam eden bir insanı intihardan tutunuz, her türlü maddi ve manevi rahatsızlıklar yakalar. Vesvese tam bir nur yutan, ümit yok eden kara deliktir. İçine girdiniz mi, çıkmanız mümkün değildir. Rahmani bir yardım olursa o başka, aynı uzayda kara deliklerin gezegenleri, yıldızları güçlü çekim alanının içine alıp yutup, un ufak edip mahvetmesi gibi. Pozitif enerji dediğimiz manevi enerji olan nurda eksilme başladıkça, şeytan vesveseyi artırır. Nurun yokluğuyla vesvesenin pençesinde can çekişen ruh ağır bir vurgun yer. Yani esasında yaşanılan hadiseyle kişi vurgun yemiyor. O hadise hakkında şeytanın vesveseleriyle kendi suizanları ve korkunç senaryoları birleşince vurgun yiyor. İbn-i Hata şöyle demiştir. Elbette Allah kullarını ümit ve ümitsizlik arasında terbiye ve imtihan eder. Kullar çok ümitli olunca Allah onları kendi sıfatlarıyla ümitsizliğe düşürür. Ümitsiz olduklarındaysa Allah kendi sıfatlarıyla onları ümit var eder. Kula ümitsizlik hali üstün gelir. Kul da bunu bilip durumdan endişeye kapılırsa artık bu durumda Allah da ona bir kurtuluş kapısı açar. Allah'ın şu buyruğuna bakınız. O, insanlar, umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır. O hakiki dosttur, övülmeye layık olandır. Bunun manası şudur. Allah, rahmet yağmurunu dostlarının kalplerine indirir. Orada tevbe, inabe, murakabe ve takva bitirir. Kendi hilafeti döneminde kuraklık ve kıtlık iyice şiddetlendi. Bıçak kemiğe dayandı. Artık insanlar ümitsizliğe düştüler denilince Hazreti Ömer radıyallahu anh bu ayete telmihte bulunarak "Öyleyse artık yağmur yağacaktır" müjdesini verir. Bedir Savaşı'nda müşrikler, Bedir kuyularında su başını mesken tutarken Müslümanlar, suyu olmayan, ayakların kumda kaybolduğu kum tepesinin üzerine yerleşmek zorunda kalırlar. Üstelik sabah uyandıklarında sahabenin pek çoğu cünüp olmuştur. Yanlarında hiç suları yoktur. Fırsatı ganimet bilen şeytan, silahı olan vesveseyle moral bozmaya başlar. Sahabenin kalbinde dolaşan vesvese şu minvaldedir. Hak olduğunuzu, Allah dostu olduğunuzu söylüyorsunuz ama susadınız, bir yudum suyunuz yok. Bütün su onların elinde. Abdestsiz, cünüp namaz kılıyorsunuz. O zaman daha teyemmüm ayeti nazil olmamış. Şimdi onlar susuzluğun sizi zayıflatıp perişan hale getirmesini bekliyorlar. O zaman saldırıp sizi öldürerek geri kalanınızı esir edip Mekke'ye götürecekler. Fena halde endişelenen sahabenin korkularını gidermek için Cenab-ı Hak geceleyin üzerlerine yağmur yağdırır. Vadi suyla dolar, sahabe gusleder, hem kendileri hem hayvanları suya kanar, içecek su biriktirilir, kumlar pekişir, yürümek kolaylaşır. Müşrikler çamur içinde kalırlar. Kalpleri vesveseden arınıp temizlenen sahabiler düşmanla savaşabilir hale gelmişlerdir. Rabbimiz bu hadiseyi şöyle hatırlatıyor. O zaman katından bir güven olmak üzere sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi temizlemek, şeytanın pisliğini sizden gidermek, kalbinizi takviye etmek ve ayaklarınızı sabit kılmak için üzerinize gökten bir su, yağmur indiriyordu. Enfal 11. Devamındaki ayeti kerimeyle gerçek dost ve yardımcımız olan Allah Teala'nın kulu için melekleri seferber ettiğine şahit oluyoruz. Hani Rabbin meleklere, "Muhakkak ki ben sizinle beraberim, hadi iman edenlere destek olun, ben kafirlerin yüreğine korku salacağım, vurun boyunlarına, vurun onların bütün parmaklarına" diye vahyediyordu. Enfal 12. Mesnevi'de buyurulduğu gibi sıkıntılar misafirdir, gelip gider. Önemli olan gönderenin hatırına misafire sabretmektir. Dert dediğin misafirdir azizim, onu da iyi ağırlamak gerekir. Her gün evladının hasta yüzünü seyreden ümidi unutur demişti bir hanım. Pozitif enerji kanalları açık olsa, olumsuz düşünce ve vesvese kara deliğine fırsat verilmezse, o anne yavrusunun yüzünde hastalığını görür, cenneti mi? Nur takviyesi devam ettikçe, kişi evladının gözünde ölüm olsa dahi akıbeti cennet olan bir sonu görür. Vesvese kara deliğine tek çare nurun galebesidir. Zikir, Kur'an, tesbih, dua, namaz, sadaka dörtlüsüyle bu galebenin önü açılır. İplikçi Camii'nin avlusunda verdiğimiz bir iftar davetinde hizmet eden 18'li yaşlarda iki delikanlı dikkatimizi çekti. Aşçı yardımcısı değillerdi. Bizim yardım ekibimizdeki kardeşlerimizden birilerinin çocuğu da değillerdi. İki iftardır bu gençler nereden ortaya çıkıyorlardı? Sorup öğrendik. Hacı Veys Camii'nde verdiğimiz iftarda kalabalığı fark edip aşçıya gönüllü yardım edebileceklerini söylemişler. Aşçıdan davet günlerini öğrenip gönüllü yardıma gelmeye devam etmişler. Her ikisinin de anne ve babaları ayrılmış ve başkalarıyla evlenmişler. Bu gençler istenmeyince nasip ya birbirlerini bulup küçük bir ev tutup hayata tutunmaya çalışıyorlar. Aç, bir ilaç eve dönerlerken camideki kalabalığı fark edip aramıza katılıp yardım ediyor hem de yemek yiyorlar. 15 yaşındaki diğer delikanlının arpacı kumrusu gibi düşünmek suretiyle olmayan şeylerin olumsuz hayallerini kurarak hayatı kendine zindan etmesi gibi şeytanın tezgahına düşmemişler. Evden çıkıyorlar, çalışıyorlar, yardım ediyorlar, hayata tutunuyorlar. Şeytan bunlarda kara delik açamamış. Dışarı çıkıp hareket edip hayata açılıyor, kendilerini çalışmaya verip ben şimdi ne yapacağım? Annem babam ayrı, beni istemiyorlar. Hayata nasıl tutunacağım? Kimsesiz nasıl evleneceğim? Nasıl geçineceğim? Nasıl yaşayacağım? Birisi bana zarar verirse, sokakta öldürürlerse, bana kim sahip çıkacak? Yaşıtlarım evlerinde mutlu ve neşeliyken, benim günahım ne ki bunları yaşıyorum? Sorularına ve vesveselerine girmeden, madem benim için şu an durum budur, bunu en iyi şekilde atlatmalıyım düşüncesini taşıyorlar. Bu düşünceyle gayret edip çalıştıkça, iyi niyete sahip oldukça zorluklarla daha kolay baş edecekler. Güzel insanlarla tanışıp güzel işlere imza atacaklar. Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği gibi yaşadıkları bu zorlukların içinde mutlaka kolaylıklar onları bulacak. Öyle buyurmuyor mu Rabbimiz? Biz senin için sadrını, göğsünü açıp genişletmedik mi? Yükünü senden alıp atmadık mı? O senin belini büken yükü, senin şanını ve ününü yüceltmedik mi? Elbette zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. O halde boş kaldın mı hemen kalk, başka bir işe koyul, ancak Rabbine yönel, ona rağbet et. İnşirah Suresi. İnsanın sırtını enkaza çeviren, belini büken bir imtihanı mutlaka olacaktır. Ama bilinmelidir ki, kişi her ne yaşarsa yaşasın, onun sadrını genişleten, sırtından yükünü indiren sadece Cenab-ı Hak'tır. Ki o Allah, kulunun şanını cihana duyurma, ismini yükseltme gücüne de sahiptir. Şu an yaşadığımız her ne zorluk varsa bilinmelidir ki, kolaylık da onunla beraberdir. Rabbimiz mutlaka zorluğun içinde kolaylıklar da ikram eder. Kesinlikle zorluk tek başına değildir. Yanında muhakkak türlü kolaylıklar da vardır. Rabbimizin bunca yardımına mazhar olmak, yese ve vesvese tuzağına düşmemek için yapılması gerekli iki önemli şey vardır. Bunlardan ilki arpacı kumrusu gibi düşünüp durmamak, şeytana meydan vermemek için devamlı çalışıp bir işten boşalınca tekrar bir işe koyularak boşlukta zararlı fikirler üreten zihni susturmak, şeytanın vesvese tezgahını dağıtmak. Diğeri de sadece Rabbimize rağbet edip ona kulluk ederek namaz, dua, zikir, sadakayla manevi enerjimizi nur galebesi yoluyla artırmaktır. Baktık kederli miyiz? Hemen kalkmalı, çalışmalı, hizmet etmeli, mescitlere gitmeli, namaz kılmalı, ağlamalı, dua etmeli. Başkalarıyla kıyası ve kendine acımayı terk edip ilahi yardımın çok yakın olduğuna gönülden inanarak asla ümidi kaybetmemeli. Yaşamak, hele ki imtihanlara göğüs gererek yaşamak, behimi, nefsani istekleri azmış olan emmare nefise değil, nur galebesine tutulmuş ruhun gayretiyle mümkündür. İstiğfar edin, gücünüze güç katayım buyuran Mevla'ya kulak vermek şart. Evet değerli dinleyenlerimiz, Fatma Hale Sağım'ın kaleme aldığı Kara Deliğe Karşı Nurun Galebesi başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak ve şimdi de Dilek Savaş'ın kaleme aldığı Buzağının İpi başlıklı yazıyı sunacağız. Varlığı çamurdan oluşturulmuş bir cevherdir insanoğlu. Çamuru silkinip mayasındaki öz ortaya çıktığında artık bakan göz ve hisseden ruh başkalaşır, durağanlaşır. Yaşadıklarıyla arzu ettiklerinin arasındaki ince çizgi ortadan kalktığında ortaya çıkan öz mayayla bakabilirse hayata, şükrün kanatlarına binip hamdin beşiğinde tatlı bir uykuya dalar. Kahrın da hoş, lütfun da hoş diyerek cevherini işler durur. Yorulmadan, bıkmadan ve duruşunu bozmadan. Ve bir zaman sonra işlediği madene bakmak gelir içinden. Yolun başında siyahlığı ellerine bulaşan ve yıllardır ne haldedir diye merak etmediği bu madde, an be an parlayan, ışıldayan, göz alıcı bir elmasa dönüşmüştür. Arzu ettikleriyle yaşadıkları arasındaki yol ayrımında aydınlık ve huzur kaynağı olan cevher durmaktadır artık. Bu çerçevenin içinde hayata ve yaşadıklarına bakan ruhlar huzurun demlerinde kanat çırpıp dururlar. Mayadaki öz hamura işlediği anda hal diliyle seslenir insanoğluna. Hamdım, piştim, yandım. Bir de perdenin öbür yüzü vardır ki, işte buradakiler için hayattan manasıyla durma noktasına gelmiştir. Burada suretlerdeki bütün ruhlar öz olana kavuşmak için çırpınıp durur. Kömürün siyahlığından arınmaya çabaladıkça daha da yara alır, ezilir ve yıpranırlar. Her gün, her saat ve her dakika geçmişlerine hasret duyar ve onları yıpratan, tekrar edip duran bütün düşüncelerden, takıntılardan kurtulmaya çalışır, çalıştıkça daha da saplanır, saplandıkça manadan uzaklaşırlar. Vehim ve kuruntular kimi zaman dipsiz bir kuyu görüntüsünü de alır zihinlerinde. Bu kuyuda kendine uzanacak eli bekleyen insan, kuyuya sarkıtılan bütün iplere kurtulabilme ümidiyle tutunur. Bu ip kimi zaman bir psikolog, kimi zamansa hocalar olur. Psikoloji bilimine göre beyindeki bir takım hormonların düzensizleşmesi neticesinde oluşan ve adına obsesyon denen rahatsızlığın verdiği ağırlıkla uzanan her eli tutmak, kurtulabilme gayretinin bir neticesidir. Zaten halin verdiği ağırlıkla iliklerine kadar kendini yorgun hisseden ve günden güne eriyen insan iyice kabuğuna çekilmeye ve toplumdan uzaklaşmaya doğru gider. Hastalığın ilerleyen zamanlarında öyle bir an gelir ki kapıda gördüğü kediye bile imrenerek bakmaya başlar ve gitgide bu dünyadaki hiçbir makam, mevki, zinet ve benzeri ona bir şey ifade etmez olur. Eğer bu imtihana yakalanan kişi iman ehli ise, en büyük arzusu imanla ruhunu teslim etmektir. Zira bu imtihanın bitişinin ve sekinet halinin ötelerde olduğuna yönelik bir inanç geliştirmiştir artık. Muhyiddin Şekûr'un ifadesiyle yıllardır biriktirdiği kırılıp incinmelerini toplayıp onlardan suskunluk yapmıştır. Düşünceleri susmuş, duyguları susmuş, tek konuşan içindeki sesler olmuştur. İşte bu seslenişlerin İslam ıstılahındaki ismi vesvesedir. Bediüzzaman'ın ifadesiyle şeytanın fısıltısı olan bu hal, mahiyeti bilinmediğinde derinleşir, tanındığındaysa zamanla yok olur. Yine onun deyimiyle bu hal bir musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer, vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür, onu küçük görsen küçülür. Korksan ağırlaşıp hasta eder, korkmazsan hafifler, gizli kalır. Yaşayan bilir, sözünün en derin halini hisseden bu ruhlar, kendilerine gelen vehimlerin kuruntudan ibaret olduğunu bilse de, bu düşüncelerden kurtulmaları hiç de kolay olmaz. Şeytanın bir kıvılcımıyla bulanan zihinleri, vesvese rüzgarının esmesiyle birlikte alev almaya başlar. Hiç şüphesiz ki bu büyük bir imtihan halidir ve en çok dikkat edilmesi gereken konu bu imtihanı yaşayan kardeşlerimizin uzanan her ele tutunmamalarıdır. Eğer ümidinin neticesinde çaldığı kapı bir psikoloğun kapısıysa işinin ehli, iman sahibi bir psikoloğun ya da şifaya vesile aradığı bir Hoca Efendi ise bu işi asla para için yapmayan ve ayetlerin ışığıyla tedavi usulünü benimseyen birinin seçilmesi gerekmektedir. Zira diğer kapılar kişideki obsesyonu tedavi etmemekle kalmayıp daha da kökleştirecek ve başka hastalıklara kapı aralayacaktır. İşte tam bu noktada şeytan devreye girip tıpkı şu hikayedeki gibi yaptığını küçük göstermeye çalışacaktır. Günlerden bir gün şeytanın yolu bir köye düşer ve yaslanabileceği bir yer bulup etrafı kolaçan etmeye başlar. Biraz ötesinde ineğini sağmakla meşgul olan bir kadın dikkatini çeker ve uzunca bir süre onu izler. Bir müddet sonra ineğin az ileride bağlı halde duran buzağısını fark eder ve hayvancağızın yanına gidip bağını gevşetir. Sonra tekrar yerine dönüp olan biteni izlemeye koyulur. Zaten aç olan buzağı annesinin sağımını daha fazla izlemeye dayanamayıp ineğe doğru koşarken kadının süt dolu kovasını deviriverir. Sağlığı sütün ziyan olmasını içerleyen genç kadın elindeki odunu buzağa vurunca hayvancağız yere yığılır ve yavrusunun bu şekilde eziyet görmesini içerleyen anne de bu duruma kayıtsız kalmayıp bir tekmeyle kadının ölümüne sebep olur. O sırada oradan geçmekte olan kayınbaba gelinini tekmeleyen ineği tüfeğiyle hemen oracıkta vurur. Babasını elinde tüfeğiyle hanımının cansız bedeninin yanında gören adam da karısını babasının öldürdüğünü sanarak silahını çekip babasını vurur. Kısa süre sonra gerçeği anlayan genç bu olup bitene dayanamayıp canına kıyar. Bütün bu olup bitenleri uzaktan izleyen şeytan da "Ah şu insanoğlu bunca olan şey karşısında gene beni suçlayacak. Halbuki ben buzağının ipini gevşetmekten başka ne yaptım ki?" der. Aslında hadisenin özü de tam manasıyla budur. Birbirine sarmalanmış onca düşüncenin arasında bocalayıp duran insanoğluna mahşer yerinde söyleyeceği sözü hatırlatır şeytan. Cehennemlikler ateşe atılırken şeytanı suçlayacak ve onun sözü yine yukarıdaki hikayenin özeti niteliğinde olacaktır. Ben sizi sadece davet ettim, zorlamadım. İbrahim Suresi 22. Psikolojide obsesyon yani bizim bildiğimiz haliyle vesvese dediğimiz hastalıkla mücadele eden din kardeşlerimizin hiçbir zaman unutmamaları gereken husus bu halin bir gün mutlaka geçeceğine yönelik inançlarını daima diri tutmalarıdır. iman ehli bir kardeşimiz bu imtihana yakalanmışsa, öncelikle şunu bilmelidir. Rabbi onu çok seviyor. Seviyor ki şeytan bu sevginin onu nail edeceği makamdan endişe ederek fısıltılarını yolluyor. Yani bir nevi buzağının bağını gevşetip olacakları uzaktan izliyor. Eğer bizim buzağımız gevşek olan bağıyla hala sahibine teslim olabiliyorsa ve hala nefsinin arzusuna doğru dört nala koşmuyorsa, o zaman bu imtihanı kazanmışız demektir. Bu hastalıkla mücadele eden kardeşim, gamına gamlanıp olma mahzun, demine demlenip olma mağrur, ne gam baki ne dem baki illa hu. Dilek Savaş'ın kaleme aldığı Buzağının İpi başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Sesi Dergi'de değerli dinleyenlerimiz. Evet, bu akşam Şebnem Dergisi'nin Temmuz 2018 sayısından paylaştık yazılarımızı. Başka bir programda yeni yazılarla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayırlı olsun. Hoşça kalın.